Mika 7. bölümde Tanrı'nın kişiliğinden ötürü ve yaptıklarından ötürü kötülüğü bağışlamasını görürüz. 7. bölümün ilk 9 ayetinde Peygamber Mika Tanrı'nın İsrail halkındaki şikayetinde haklı olduğunu itiraf eder. Suçlama ve suçlamanın doğruluğu peygamberin kalbine dokunmuştur. Katı değildir. Halkı üzerine gelmekte olan yargı ona dokunmuş ve onu motive etmiştir. Bu yüzden bu ilk bölümde üzüntüyle kendi kendine konuşma bir ızdırap destanı, acılı bir feryat, kederli bir ağıt görüyoruz. Mika 7. bölüm 1. ayet: "Vay halime benim. Yazın meyve topladıktan ve bağ bozumundan arta kalan üzümler alındıktan sonra tek bir salkım bulamayan adam gibiyim. Canım turfanda inciri nasıl da çekiyor," der. Mika çok kişisel bir şekilde başlar. "Vay halime benim," der. Sadece çok kişisel olmakla kalmaz. Aynı zamanda Yeremya peygamber gibi vermekte olduğu mesajdan çok etkilenmiştir. Bu mesaj onu çok kederlendiriyor. Bunları söylemekten zevk almıyor. "Ben de bugün halkımız, insanlarımız hakkında karamsar konuşurken eğlenmiyorum. Ülkemde olan üçkağıtçılıklar, yalan dolan, rüşvet alıp vermeler, terör olayları, herkesin kendi çıkarını düşünmesi ve buna benzer olumsuzluklar beni üzüyor. Dostum, ülkemi çok seviyorum. Bunları söylemek beni mutlu etmiyor. Dostlarım, ülkemizde büyük bir uyanış oluyor," diyebilmeyi isterdim. Bu iyi bir haber olurdu ve harika olurdu ama ben de Mika'yla birlikte "Vay halime benim," demeliyim. "Ve bağ bozumundan arta kalan yiyecek alındıktan sonra tek bir salkım bulamayan adam gibiyim," diyor. "Canım turfanda inciri nasıl da çekiyor." Kutsal kitapta asmanın İsrail ulusunu resmetmek için kullanıldığını hatırlayın. Mika'nın zamanında yaşayan Yeşaya bunu açan ve ortaya koyan kişi olmuştur. Yeşaya 5. bölümde. Asmanın İsrail olduğunu çok açık bir şekilde bildirmiştir. Mika ulusuna bakıp "iyi bir salkım üzüm aradım ve asmada hiç kalmamış. Canım turfanda meyve istedi ama yoktu. Asma meyve vermiyor," der. Mika şimdi ayrıntıya girecektir. Mika 7. bölüm 2. ayet: "Ülkede Tanrı'ya sadık kul kalmadı. İnsanlar arasında dürüst kimse yok. Herkes kan dökmek için pusuda. Kardeş kardeşe tuzak kuruyor," demektedir. Büyük kentlerin sokaklarında yürümek hiç de güvenli değil. Günümüzde yasasızlık neredeyse her yerde. İyi insanlar artık kalmamış gibi görünüyor ama ulusumuzda pek çok iyi insan var. İsrail'de de bir sürü Tanrı yolunda insan olduğundan eminim ama Mika genel konuşmaktadır. İyi adam ideal değildir ve çoğunlukta olan da değildir. "Ülkede Tanrı'ya bağlı adam kalmadı," der. Mika 7. bölüm 3. ayette: "Kötülük yapmakta elleri ne becerikli. Önderler armağan istiyor, yargıçlar rüşvet alıyor. Güçlüler her istediklerini zorla yaptırıyor, düzen üstüne düzen kuruyorlar," der. "Kötülük yapmakta elleri ne de becerikli. Tek elle azıcık kötülük yapmak onlara yetmez. İki elleriyle yapıyorlardı. Kötülük yapmak onları gerçekten yeterince meşgul ediyordu. Önderler armağan istiyor, yargıçlar rüşvet alıyor," diyor. Armağan karşılığı kötülük yapıyorlardı. Sadece kötü olan şeyi yapacak kadar alçalmaya istekli olmakla kalmayıp aynı zamanda bunu açgözlükleri ve tamahkarlıklarından ötürü de yapmaktaydılar. Önderler, yargıçlar, hükümette yozluk vardı. Önderler ve yargıçların adil ve doğru bir şekilde yönetmesini beklersiniz ama gördüğümüz resim bu değildi. "Ve güçlüler her istediklerini zorla yaptırıyor," diyor. Günümüzde edebiyatçılar çok akıllı. Dünyada olup bitenleri bilmek için epey televizyon izliyorum. Yazarlarımız tarafından sunulan her şeyin içinde küçük bir olta iğnesi olduğunu da görüyorum. O küçük ahlaksızlık iğnesi kutsal saydığımız şeylerle alay iğnesi. Ve bütün bunlar konuşma özgürlüğü adıyla yapılmaktadır. Ama günümüzde doğruluğa, ahlaka, sağgörüye, saygınlığa, dürüstlüğe yer yok gibi. Gerçek anlamda diri ve yaşayan Tanrı'ya ve Tanrı'nın sevgi ve doğruluk ilkesinde yürümeye neredeyse yer yok. Oysa asıl ihtiyaç bunlardır. Mika 7. bölüm 4. ayette "en iyileri çalı çırpıdan değersiz, en dürüstleri dikenli çitten beterdir. Ama peygamberlerinin uyardığı gibi cezalandırılacakları gün geldi çattı. Şaşkınlık içindeler şimdi," der. En iyi insanlar bile çalı çırpı gibiydiler. Dikkatli olmanız gerekiyordu. Eğer dikkat etmezseniz çalı çırpılarla birlikte olabilirsiniz. Mika'nın zamanındaki insanların en iyisi bile bu durumdaydı. Onlara güvenemezdiniz. "En iyileri çalı çırpıdan değersiz, en dürüstleri dikenli çitten beterdir," diyor. Günümüzde yazarlarımızın çok akıllı ve sofistike olduğu doğru. Ama bugünkü yazarlar arasında dehalar yok. Sadece akıllılar var. Akıllıca oyunlar yazıyorlar, akıllıca şeyler söylüyorlar, akıllıca makaleler yazarlar ama dahi değiller. Derinliği olan gerçekten okuduğumuz zamana değen bir şey yazmıyorlar. Tanrı'nın günümüz kültüründe o zamanlar İsrail'e yaptığının ve eski Yunan ve Roma kültürlerine yaptığının aynısını yapacağına inanıyorum. Onları basitçe yeryüzünden sildi. Korumanın ne anlamı var? Günümüzde sonsuz değeri olan ne var? Dostum, burada büyük bir paralellik var ve Mika çok doğru söylüyor. Ama peygamberlerinin uyardığı gibi cezalandırılacakları gün geldi, çattı diyor. Rab İsa, Luka 21. bölüm 25. ayette güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler dedi. Yani bu çağın sonunun özelliklerinden biri de ulusların kargaşa içerisinde olmasıdır. Çağın sonunda olduğumuzu gösteren en iyi belirti İsrail'de değil. İsrail bir belirti değildir. Bizler günümüzde kilise çağında yaşıyoruz. Bir günü aramamız gerekmiyor. Hava raporuna bakmamız gerekir. Deniz ve dalgaların kükremesi, yeryüzünde değişik fırtınalar ve kasırgaların olması ve ulusların kaynayıp durması. Tanrı sözü son günlerde ulusları böyle resmeder. Mika bu insanların yaşadığı zorlukları, yaşamlarındaki günahı anlatıyordu. Mika 6. bölümde çok güzel bir söz var 8. ayette. Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi der bu ayette. Halk bunu yapmamakta kalmazdı. Aynı zamanda bunu yapamadıklarını da görmüşlerdi. Petrus'un söylediği gibi. Bizler yasanın boyunduruğu altındaydık. Atalarımız yasayı yerine getirmediler ve bizler de günümüzde yasayı yerine getiremiyoruz. Buna karşın kiliseye giden pek çok insan vardı. Bu insanlar yaptıkları iyi işlerle kurtulduklarını ve Tanrı'nın önünde yaptıkları şeyler temel alınarak kabul olunduklarını düşünüyorlardı. Bu tür ikiyüzlük gibi bir ikiyüzlük de yoktur. Yasa altında yaşayan insanlar böyle yapmakla suçlanabilirler ama bizim elimizde Tanrı'nın lütfuyla kurtulduğumuzu açıkça bildiren kutsal söz var. Mika 7. bölüm 5. ayette "İnanmayın komşunuza, dostunuza güvenmeyin, koynunuzda yatan karınızın yanında bile sıkı tutun ağzınızı" diyor. Bu o zamanki durumun korkunçluğu hakkında bir şeyler gösterir ve bu dünyanın sözde uygarlıklarının hemen hemen hepsi içinde geçerlidir. Dışarıda büyük kötü bir dünya var. Bunun bilincinde olmalıyız. Özellikle de Tanrı için tanıklıkta bulunacaksak. Rab İsa Matta 10. bölüm 34. ayette "Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil kılıç getirmeye geldim" dedi. Dünyadaki kötülük oldukça bedenden olanla ruhtan olan ışık ve karanlık, iyi ve kötü arasında çatışma ve savaş olacaktır. Güneş batmaya başlarken ya da tan yeri ağarmaya başlarken karanlığın ışıkla mücadelesini seyretmek ilginçtir. Bu durum güneş ufuktan doğuncaya kadar devam eder. Bundan sonra da karanlık yok olur. Her zaman sabah tan yeri ağarırken karanlığın ışıkla mücadele eder göründüğü o dönem vardır. Aynı şey hava kararırken karanlığın yönetimi ele geçirmeyi istediği zaman gerçekleşir. Dünyada da bu tür ruhsal bir mücadele devam etmektedir. Rab İsa Matta'da sözlerine şöyle devam eder. Matta 10. bölüm 35 ve 36. ayetlerde. "Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Kendi ailenize güvenemeyeceksiniz" diyor. Mika, "inanmayın komşunuza, dostunuza güvenmeyin, koynunuzda yatan karınızın yanında bile sıkı tutun ağzınızı" demektedir. Yıllardır bu tür olayları çok duydum ve tabii ki durum İki taraflıdır. Bazen kadın kocasına güvenmez, bazen de adam karısına güvenmez. Bizler insan sözünün daha önceki zamanlarda olduğundan çok daha az değeri varmış görünen bir zamanda yaşıyoruz. Okuduğunuza inanamazsınız. Radyo ve televizyonda duyduğunuz şeylere inanamazsınız. Tanrı çocuğu her şeyi sınamalıdır. Bunu içtenlikle söylüyorum. Dinlediğiniz her radyo programını Tanrı sözüyle sınayın. Benim kutsal kitap öğreti yayınlarımı da sınayın. Hepsini sınayın. Bunu yapmanız bilgece bir şeydir çünkü insan doğasına ne yazık ki güvenilmez.
Mika 7. bölüm 6. ayette "Çünkü oğul babasına saygısızlık ediyor, kız annesine, gelin kaynanasına karşı geliyor. İnsanın düşmanı kendi ev halkıdır" diyor. Bunun aynen Rab İsa'nın gerçekleşeceğini söylediği şey olduğuna dikkat etmenizi isterim. Mika'nın zamanında da bu gerçekti. Bu tür bir durum ortaya çıktığı zaman çökme zamanının geldiğini anlıyoruz. Bozulma zamanıdır, aynı zamanda çürüme zamanıdır. Karanlık bir zaman olduğu belli. Bizler böyle bir zamanda yaşıyoruz. Hükümetin her şeye karşı tetikte olmasının gerektiği bir zamandayız. Kime güvenebiliriz? Günümüzde kime inanabiliriz? Bizler dünya tarihinin çok üzücü bir zamanında yaşıyoruz. Bu ayet Mika'nın yürekten çok üzgün olduğu zamanki durumu ortaya koyar. Bu övünülecek, sevinilecek bir şey değildir. Acı bir durumdur, sizin ve benim kalbime de keder vermesi gerekmektedir. Mika 7. bölüm 7. ayette "Ama ben umutla Rab'be bakıyorum. Kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum. Duyacak beni Tanrım" der. Burada Mika'nın güvenini, güvencesini ve imanını görüyoruz. Tanrı'nın kendisini işiteceğini bilir. Ve Tanrı'nın bu durumu düzelteceğine de imanı var. Rab İsa ulusların sıkıntıya gireceğini, denizin ve dalgaların kükreyeceğini ve dünyanın uluslarının büyük bir kargaşa içinde olacağını söylemiştir. Ama günümüzde durumun ne kadar karanlık olduğu ve dalgaların ne kadar yükselmiş olduğu önemli değil. Bunların Tanrı çocuğunu rahatsız etmemesi gerekir. Bunların bizi yolumuzdan saptırması gerekmez. Çünkü Rab İsa Mesih Luka 21. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlerde şöyle söyledi. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel ve güçler sarsılacak. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. Mika, ama ben umutla Rab'be bakıyorum, kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum. Duyacak benim Tanrım diyor. Bunlar Tanrı çocuklarının Tanrı'ya çok yakın kalmaları gereken zamanlardır ve Tanrı sözüne yakın olmalıyız. Mika 7. bölüm 8. ayette halime sevinme ey düşmanım. Düşsem de kalkarım, karanlıkta kalsam bile Rab bana ışık olur der. Bu kutsal kitabın her yerinde gördüğümüz harika bir ilkeye işaret eder. Tanrı adamı düşse de Tanrı onu kaldıracaktır. Karanlıkta oturduğumuzda Rab bize ışık olacaktır. Tekrar etmek istiyorum. Tanrı'nın halkının karanlık ve zor günlerde Tanrı sözüne yakın olması gerekir. Şimdi 9. ayette Mika halkının adına Tanrı'ya bir itirafta bulunacaktır. Başka bir deyişle Rab'be teslimiyette bulunur. Burada karanlığa rağmen tatlı bir teslimiyeti de görüyoruz. Dudaklarımda Tanrı'ya bir övgü vardır. Düşmana halime sevinme ey düşmanım, düşsem de kalkarım. Karanlıkta kalsam bile Rab bana ışık olur demiştir Mika. Tanrı'nın kendisini ve halkını kurtaracağına tam olarak güveni vardı. Mika 7. bölüm 9. ayette Rab'be karşı günah işledim. Rab'be karşı günah işlediğim için onun öfkesine dayanmalıyım. Sonunda davamı savunup hakkımı alacak, beni ışığa çıkaracak, adaletini göreceğim diyor. Mika halkının günahını açıkça itiraf eder. Bu adam Tanrı'ya büyük bir güven duyuyordu. Kendisini Tanrı'nın isteğine teslim eder. Bu dünya tarihinin bu karanlık saatinde her Tanrı çocuğunun durumu olmalıdır. Ne yapmalıyız? Kesin olan bir şey var. O da Tanrı bütün bunların olmasına izin verdi ve hala yönetimde. Bu yüzden kendimizi Tanrı'ya teslim etmeliyiz. Günahlarımızı itiraf etmeli ve Tanrı'yla doğru bir konum içinde olmalı ve ona karşı doğru bir tutum takınmalıyız. Önemli olan şey budur. Mika'nın onun öfkesine dayanmalıyım dediğine dikkat edin. Neden? Çünkü ona karşı günah işledim diyor. Dostum bizler insanlık olarak günahlıyız. Siz günah işlediniz ve ben de günah işledim. Toplum hayatındaki dürüstlükten uzaklığa neredeyse gülümsüyoruz ve etrafımızdaki büyük ahlaksızlığa, yolsuzluklara gözlerimizi kapattık. Dostum günahımızı itiraf etmemizin zamanı gelmiştir. Sonunda davamı savunup hakkımı alacak diyor. Tanrı çocuklarını günahlarından ötürü cezalandırmak için Asur asasını kullanacak ama bundan sonra onları yeniden eski durumlarına getirecek ve onları ışığa çıkartacaktı. Bundan sonra onun adaletini göreceklerdi. Tanrı'nın kendilerini cezalandırmakta adil olduğunun bilincine varacaklardı. Mika 7. bölüm 10. ayette düşmanım da görecek ve utanç içinde kalacak. O düşman ki hani Tanrı'nın Rab nerede diye soruyordu bana. Onun düşüşünü gözlerimle göreceğim. Sokaktaki çamur gibi ayak altında çiğnenecekler. Tanrı sonuçta zaferi kazanacaktır ama trajik olan halkın günahlarından ötürü ceza çekmek zorunda kalmasıdır. Düşmanları Tanrı'ya hizmet ettiğini söyleyerek övünüyordu ama Tanrı nerede diye de soruyorlardı. Neden size yardım etmiyor? Neden sizi kurtarmıyor? Bunları yapacağını söylemişti diyorlardı düşmanları. Düşman Tanrı'nın doğruluğunu göremezdi. Tanrı'nın onları cezalandırarak halkını doğru bir şekilde ele aldığını göremezdi. Tanrı halkını eski durumuna getirdikten sonra onlara kötü davranan ve onları yok etmeye çalışan ulusları cezalandıracaktı. Bundan sonra onlar sokaktaki çamur gibi ayak altında çiğnenecekti Mika'nın peygamberliğine göre. Asur'a sürgün İsrail halkının önünde olan bir şey olduğundan düşman Asur ulusu olarak yorumlanır. Ancak bundan sonraki iki ayet daha sonra ve son bir düşmanın da ufukta görünmeye başladığını belirtmektedir. Mika İsrail'in düşmanlarının yok edileceğini bildirir ve şimdi İsrail'e eski durumunun verilmesi konusuna döner. İsrail ulusu kutsal kitabın birkaç değişik yerinde bir bağa benzetilmektedir. Özellikle Yeşaya'nın bağ şarkısına dikkat edin. Yeşaya 5. bölüm 1 ila 7. ayetler. Sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağa verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı. Toprağa belleyip taşları ayıkladı. Seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Sevgilim diyor ki, ey Yeruşalim'de yaşayanlar ve Yahuda halkı, lütfen benimle bağım arasında hakem olun. Bağım için yapmadığım ne kaldı? ben üzümü vermesini beklerken niçin yabanıl üzüm verdi? Şimdi bağıma ne yapacağımı size söyleyeyim. Çitini söküp atacağım. Varsın yiyip bitirsinler. Duvarını yıkacağım. Varsın çiğnesinler. Viraneye çevireceğim onu. Budanmayacak, çapalanmayacak. Dikenli çalılar bitecek her yanında. Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim. Her şeye egemen Rabbin bağı İsrail halkı, hoşlandığı fidan da Yahuda halkıdır. Rab adalet bekledi, zorbalık gördü. Doğruluk bekledi, feryatlar duydu. Mika'nın sözünü ettiği duvarlar bağın etrafındaki duvarlardır. Mika 7. bölüm 11. ayette "Ey Yeruşalim, surlarının onarılacağı, sınırlarının genişleteceği gün gelecekler." Tarihlerinin ilk günlerinde İsrail halkı büyük bir ulus olmak üzere Tanrı tarafından Mısır'a gönderilmişti. Sonra Tanrı onları Filistin diyarına yerleştirdi, onlara yasayı verdi. Onları özel bir halk yaptı ve onları diğer ulusların bireyleriyle evlenmekten korudu. Sonra günahlarından ötürü Tanrı onları Asur ve Babil'e sürgüne gönderdi. Hem vaat edilen diyarda oldukları sürece ve hem de dünyanın her tarafına yayılmış oldukları zamanlarda dünyaya bir hizmetleri vardı. Mika 7. bölüm 12. ayette "Halkımızdan olanlar o gün Asur'dan Mısır'a, Mısır'dan Fırat'a kadar uzanan topraklardan, denizler arasında, dağlar arasında kalan topraklardan sana gelecekler" der. 4. bölümde gördüğümüz gibi İsa Mesih'in dünyanın kralı olacağı 1000 yıllık dönemde bütün uluslar, eski düşmanları Asur bile Siyon'a gelecekler. Mika 4. bölüm 2. ayette diyor ki "Birçok ulus gelecek, haydi Rabbin dağına, Yakub'un tanrısının tapınağına çıkalım" diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak. Ancak Mika onlara bu bereket zamanından önce önlerinde bir cezanın bulunduğunu söyler. Mika 7. bölüm 13. ayette "Ama ülke içinde yaşayanların yaptığı kötülükler yüzünden viraneye dönecekler." Ülke ve halkın birbirine çok bağlı şeyler olduğunu görüyoruz. O topraklar her zaman bugün olduğu gibi ıssız değildi. Tanrı'nın bereketi insanların üzerine geldiğinde o diyarın üzerine de gelecektir ama Tanrı'nın bereketi henüz üzerlerine gelmemiştir. Şimdi Mika kapanış duasını edecek. Bu kapanış duasında Mika çok harika bir şekilde halkını çobanın ellerine teslim eder. Mika 7. bölüm 14. ayette "Ya Rab, mirasım olan ve Karmel'in ortasındaki ormanda ağrı yaşayan sürünü, halkını değneğinle güt. Geçmişte olduğu gibi Başam'da ve Gilad'da beslensinler" der. Mirasın olan sürünü, halkını değneğinle güt. Mika 6. bölüm 9. ayette asa yargı asasıydı. Burada teselli değneğidir. Davut peygamber Rab'be 23. mezmur 4. ayette şöyle seslendi. "Çomağın, değneğin güven verir bana." Bence iki şekilde de kullanılabilen çoban değneğinden burada söz edilir. Koyunları korumak ve onlara yardım etmekte kullanılabilir. Ve koyunları disipline sokmakta da bu asa kullanılır. Halkını değneğinle güt diyor. Tanrı bizleri disipline sokacaktır ve bizlere öğretecektir. Karmel'in ortasındaki ormanda ayrı yaşayan sürün halkın der. Başan'da ve Gilad'da beslensinler. Ürdün nehrinin kuzeyinde ve karşı tarafında harika ve verimli otlaklar vardır. Mika Tanrı'ya muhteşem bir teslimiyet içinde ve günahlarının itirafıyla gelmiştir. Bunlar kendi günahlarının ve halkının günahlarının itiraflarıdır. Peygamberler herhangi bir günah itirafında her zaman kendilerini halklarıyla özdeşleştirmiştir. Biz biraz farklı yapıyoruz. Biz kendimizinkinden söz etmezken diğer insanların günahlarını itiraf etmekte istekliyiz. Mika peygamberin kendisi ve halkı için dua ettiğini önceki bölümde gördük. Mika 7. bölüm 15. ayete geldiğimizde Tanrı peygamberinin duasına bir yanıt vermektedir. Bu parçanın neden söz ettiği konusunda her zaman sorular oldu. Ama yorumcuların çoğu geleceğe ve Rab İsa'nın krallığını kurmak için geleceğe güne baktığı konusunda görüş birliği içerisindedir. Mika 7. bölüm 15. ayette "Bizi Mısır'dan çıkardığın günlerdeki gibi harikalar yarat halkın için" der. Tanrı İsrail'i Mısır'dan mucizelerle çıkarttı ama onları Babil'den mucizeyle çıkartmadı. Kendi ülkelerine dönüşleri harikulade bir şey olduğu halde bununla bağlantılı olarak hiçbir mucizeden söz edilmemektedir. Mucize olan Mısır'dan kurtuluşlarıydı. Ve Tanrı bunun onları yeniden ülkelerine getirilişine örnek oluşturacağını söylemiştir. Zamanımızda ülkelerine dönüşlerinde böyle bir şeye tanık olmuyoruz. Bu yüzden Tanrı'nın bu peygamberliği henüz yerine getirmediğini kabul etmemiz gerekir. Mika 7. bölüm 16. ayette "Uluslar bunu görünce yaptıkları bunca zorbalıktan utanacaklar. Elleriyle ağızlarını kapayacak, kulaklarını tıkayacaklar" der. Tanrı onları yeniden ülkelerine döndürmeye başladığında dünya hayretler içinde seyredecektir. Tıpkı Mısır'dan çıkarlarken etraflarındaki halkların olup bitenleri seyrettiği gibi. Fahişe Rahav'ın itirafını hatırlarsınız. Yeşu 2. bölüm 10 ve 11. ayetlerde, çünkü Mısır'dan çıktığınızda Rabbin Kızıldeniz'i önünüzde nasıl kuruttuğunu, Şeria ırmağının ötesindeki Amorlu iki krala Sihon ve Og'a neler yaptığını, onları nasıl yok ettiğini duyduk. Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimse de derman kalmadı. Çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır dedi. Tanrı'nın halkına nasıl baktığı duyulmuştu. Mika 7. bölüm 17. ayette, yılanlar gibi, sürüngenler gibi toprak yalayacak, titreyecek sığınaklardan çıkacaklar. Ey Tanrımız Rab, dehşet içinde sana dönecek ve senden korkacaklar der. Bu İsrail'i yok etmeye çalışan Tanrı'dan uzak uluslardan söz eder. Rabbin İsrail'i kurtarmak için geleceği günde Tanrımız Rab'be dehşet içinde dönecek ve ondan korkacaklar. Mika 7. bölüm 18. ayete geldiğimizde Mika'nın çok etkili bir şekilde konuşmaya başladığını, sorular sormaya başlayacağını göreceğiz. Mika 7. bölüm 18. ayette senin gibi suçları silen, kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan başka Tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın der. Biraz sonra bu ayeti ayrıntısıyla ele alacağız ama Mika burada Tanrı'nın kim olduğundan ötürü şunları yapacağını söyleyerek sözlerine devam eder. Mika 7. bölüm 19 ve 20. ayetler. Bize yine acıyacaksın. Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında. Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın. Geçmişte atalarımıza ant içtiğin gibi Yakup'un ve İbrahim'in torunları olan bizlere de verdiğin sözü tutacak ve sadık kalacaksın der. İsrail'in günahı geçici olarak diyardan çıkartılmalarına neden olmuştu ama Tanrı onların günahına rağmen vaatlerini yerine getirecekti. Tıpkı bir Tanrı çocuğu günah işlediği zaman kurtuluşunu kaybetmediği gibi onların günahı Tanrı'nın vaatlerini ve Tanrı'nın antlaşmasını iptal etmiyordu. Günahı eğer onu itiraf etmez ve düzeltmezse arka odaya gidip güzel bir dayak yemesi anlamına geliyordu ama eğer Tanrı'ya dönerse Tanrı onu merhametle bağışlayacaktır. Kaybolan oğul eve babasına döndüğünde dayak yemedi. Dayağını uzak ülkede yemişti. Ve şundan emin olabilirsiniz, Tanrı çocuğu günah işlediğinde de bu onun yanına kar kalmayacaktır. Bunu kutsal kitapta tekrar ve tekrar görüyoruz. Şimdi buradaki şu harika söze dönelim. Senin gibi başka Tanrı var mı? Burada çok şaşırtıcı bir söz kullanmak istiyorum. Tanrı'nın görmemiş olduğu ama sizin her gün gördüğünüz bir şey var. Belki siz Tanrı'nın göremediği bir şeyi görebileceğimizi bilmiyorsunuz ama bu doğrudur. Benim bunu söylemem küstahça bir şey gibi görülebilir, konu dışı, saygısız ve uygunsuz gibi size gelebilir. Hatta şaka yaptığımı düşünebilirsiniz. Evet, size garip gelebilir ama size bunun kutsal kitaptan bir yanıt taşıyan ciddi bir konu olduğu hakkında güvence veririm. Peygamber burada derin bir soru sorar. Senin gibi başka Tanrı var mı? Ve bu soru düşünce dolu bir yanıt gerektirir. Sorunun yapısı bilmece gibi bir konuya cevap olduğuna ima eder. Ayrıca bu kutsal kitapta bu sorunun sorulduğu ilk yer değildir. Kızıldeniz'i geçtikten sonra İsrailler tarafından o harika şarkıda bu soruldu. Mısır'dan çıkış 15. bölüm 11. ayet. Var mı senin gibisi ilahlar arasında ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, harikalar yaratan var mı? Halk birçok tanrıya tapınan Mısır'dan yeni çıkmıştı. Mısır putlarla doluydu. Bir sürü tanrıları vardı. Mısır'daki 10 bela onların çeşitli tanrılarıyla paralellik gösteriyordu ve bu yaptığı şeyler de Tanrı'nın stratejisini gösteriyordu. Ve sonra yine çölde 40 yıl yürüdükten sonra Musa yasanın tekrarı 33. bölüm 26 ve 27. ayetlerde ey Yeşurun sana yardım için göklere ve bulutlara görkemle binen Tanrı'ya benzer biri yok. Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı'dır. Seni taşıyan onun yorulmaz kollarıdır. Düşmanı önünden kovacak ve sana onu yok et diyecekler. Yine bu soruyu Süleyman peygamber tarafından 1. Krallar'da sorulduğunu görüyoruz. 1. Krallar 8. bölüm 23. ayet. Ya Rab, İsrail'in Tanrısı yerde ve gökte sana benzer, başka Tanrı yoktur dedi. Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın. Mezmur yazarı 113. mezmur 5 ve 6. ayetlerde var mı Tanrımız Rab gibi yücelerde oturan, göklerde ve yeryüzünde olanlara bakmak için eğilen diye sorar. Bu soru çıkış, Yaratılış, krallar, mezmurlar ve başka yerlerde de sorulmuştur ama şimdi onu yanıtlayalım. Yanıt baştaki cümlede zaten ima ediliyor. Tanrı sizin her gördüğünüz şeyi görmemiştir. Tanrı'nın görmediği şey nedir dostum? Tanrı dengini görmedi. Senin gibi Tanrı kim var? Tanrı hiçbir zaman kendi dengini görmemiştir ama sizler ve ben kendi denklerimizi her gün görüyoruz. Yani Tanrı kendisi gibi bir Tanrı görmedi. Çünkü onun eşi ve benzeri yoktur ama bizim var.